Ayrım 11. Otomatik Portaka, Anthony Burgess, sayfa 99. 6. Durdurun şunu, durdurun şunu, durdurun şunu diye ciyaklayıp duruyordum. Kapatın şunu şerefsiz pişler, artık dayanamıyorum. Ertesi günü kardeşlerim ve sabahla öğleden sonra onların istediğini yapıp beyaz perdede iğrenç ölçüsüz şiddet sahneleri gösterirlerken gözlerim penslerle açık tutulmuş ve kaçamayayım diye vücudum ve kollarım ve bacaklarım koltuğa bağlanmış halde öylece oturup dehşet gülümseyerek işbirlikçi bir genç gibi davranmak için gerçekten elimden geleni yapmıştım. Şimdi dikizlemeye zorlandığım şey eskiden çok da kötü gelmezdi. 3-4 delikanlı bir dükkanı soyup ceplerini mangırla doldururlarken bir yandan da dükkanın sahibi olan ve ciyaklayıp duran moruk cıvırla gırgır geçiyor, marizleyerek kıpkırmızı kanını akıtıyorlardı o kadar. Ama kafamın zonklaması ve ağrımasıyla kusma isteği ve zımpara gibi olmuş ağzımın korkunç kuruluğu dünkünden de beterdi. Ah, yeter artık diye haykırdım. Haksızlık bu sizi, adi ibneler diyerek koltuktan kalkmaya çalıştım ama mümkün değil çünkü sucuk gibi bağlanmıştım. Birinci sınıf diye ciyakladı Doktor Broski. Gerçekten çok iyi gidiyorsun. Bir tane daha kaldı. Ondan sonra işimiz bitiyor. Bu seferki yine eski 1939-45 savaşındandı ve bu çok lekeli ve çizgili ve cızırtılı filmi Almanların çektiğini çakozlayabiliyordunuz. Alman kartalları ve okuldaki delikanların filan çizmeye bayıldığı şu gamalı haçlı Nazi bayrağı açılıyordu ve sonra çok kibirli ve küstah Alman subaylar toz toprak içinde kalmış bomba çukurlarıyla dolu ve binaları yıkılmış sokaklarda yürüyorlardı. Sonra duvarlara dayanmış insanların vurulduğunu, subayların emir verdiğini ve ayrıca korkunç çıplak cesetlerin sokak kenarlarında yattığını, hepsinde bembeyaz ve bir deri bir kemik olduğunu dikizleyebiliyordunuz. Sonra ciyaklayan insanlar yerlerde sürükleniyorlardı. Gerçi seslerini duymuyordunuz çünkü sadece müzik sesi vardı kardeşlerim ve sürüklenirken marizleniyorlardı. Sonra acılarımın ve kusma isteğimin arasında o cızırdayarak gürleyen müziğin kimin olduğunu fark ettim. Ludwig van'dı. 5. senfonun son bölümüydü ve bunu fark edince manyak gibi ciyakladım. Durun diye ciyakladım. Durun sizi aşağılık, iğrenç ibneler. Günah bu. Evet, pis, bağışlanmaz bir günah. Sizi piç kuruları. Hemen durmadılar çünkü daha 1-2 dakika daha vardı. İnsanlar marizleniyorlardı ve kan içindeydiler. Sonra yine idam mangaları gösterildi. Sonra da bildiğimiz Nazi bayrağıyla son yazısı çıktı. Ama ışıklar yanınca Doktor Broski ile Doktor Branom karşımda duruyorlardı. Ve Doktor Broski dedi ki, günahtan kastın nedir ha? O dedim çok hasta bir şekilde. Ludwig'i öyle kullanmak. Onu kimseye zarara dokunmadı. Beethoven müzik yaptı o kadar. Sonra cidden midem bulanınca böbrek şeklinde bir kap getirmek zorunda kaldılar. Müzik dedi Doktor Broski düşünceli filan bir edayla. Müzik seviyorsun demek. Ben şahsen hiç anlamam. Tek bildiğim faydalı bir duygusal yükseltici oldu. Vay vay. Bu konuda fikrin nedir ha Branom? Elden bir şey gelmez dedi Doktor Branom. Hapisteki şairin dediği gibi her insan sevdiği şeyi öldürür. Ceza öğesi budur belki de. Müdür memnun kalır herhalde. İçecek verin dedim Tanrı aşkına. Çözün onu diye emretti Doktor Broski. Bir sürahi soğuk su getirin. Böylece adamlar işe koyuldular ve az sonra litrelerce su içiyordum ve cennet gibiydi. Ey kardeşlerim, Doktor Broski dedi ki, yeterince zeki bir delikanlı gibi görünüyorsun. Ayrıca zevksiz değil gibisin. Tek sorunun bu şiddet meselesi değil mi? Şiddet ve hırsızlık ki, hırsızlık şiddetin bir tezahürüdür. Tek kelime etmedim kardeşlerim, hala midem bulanıyordu. Gerçi artık kendimi biraz daha iyi hissediyordum. Ama berbat bir gün olmuştu. Peki dedi Doktor Broski, bu iş nasıl yapılıyor sence? Söylesene, sana ne yaptığımızı düşünüyorsun? Beni hasta ediyorsunuz. O pis sapıkça filmlerinize baktıkça hasta oluyorum. Ama aslında mesele filmler değil. Yine de o filmleri kestiniz hasta olmayı keseceğimi hissediyorum. Evet dedi Doktor Broski. Dünyanın en eski eğitim metodu olan çağrışımdan faydalanıyoruz. Peki hasta olmanın yol açan aslında nedir? saksımdan ve vücudundan çıkan şu dandik zımbırtılar dedim. İşte onlardır. İlginç dedi Doktor Broski gülümseyerek filan. Kabile lehçesi. Kökeni hakkında bilgin var mı Branum? Eski kafiyeli argolardan gelişi güzel alıntılar dedi Branum ki artık pek kanka gibi görünmüyordu. Biraz da çingene dili ama kökenleri temelde Slav. Propaganda. Bilinçaltı şartla anlasın. Tamam, tamam, tamam dedi Doktor Broski sabırsızca filan ve artık ilgisini yitirmiş bir şekilde. Neyse dedi bana. Sebebi teller değil. Sana bağlanan şeylerle ilgisi yok. Onlar sadece tepkilerini ölçmeye yarıyor. Asıl sebebi nedir peki? İşte o zaman asıl sebebin koluma yapılan iğneler olduğunu çakozlamakla ne büyük salaklık ettiğimi anladım. Ah diye ciyakladım. Ah şimdi her şeyi çakozluyorum. Pis boktan adi bir numara. Hainler sizi hıyarlar. Bir daha yemezler ama. Sonunda itiraz etmene sevindim dedi Doktor Broski. Artık bu konuda çok açık konuşabiliriz. Bu Ludovico maddesinin sistemine çok çeşitli yollarla sokabiliriz. Örneğin oral olarak. Ama subküten yolla verilmesi en iyisi. Lütfen zorluk çıkarma. Direnmenin anlamı yok. Bizi yenemezsin. Şerefsiz piçler dedim burnumu çekerek filan. Sonra dedim ki ölçüsüz şiddete ve bütün o bok püsüre aldırmıyorum. Onlara katlanabilirim. Ama o müziği kullanmanız haksızlık. Muhteşem Ludwig van'ı ve G.F. Handel'ı ve diğerlerini dinleyince hastalanmam haksızlık. Bütün bunlar hepinizin kötü kalpli piç kuruları olduğunuzu gösteriyor ve sizi asla bağışlamayacağım ibneler. İkisi de biraz düşünceli göründüler. Sonra Doktor Bronski dedi ki, sınırlamak her zaman güçtür. Dünya bir bütündür, hayat bir bütündür. En hoş ve harika eylemler biraz şiddet içerir. Örneğin sevişme eylemi, örneğin müzik. Şansını denemelisin evlat. Şimdiye kadar seçme şansın tamamen sende oldu. Bu lafları hiç çakozlamamıştım ama dedim ki, daha fazla devam etmenize gerek yok efendim. Kurnazlık edip alttan almaya başlamıştım. Bütün bu kavgaların ve ölçüsüz şiddetin ve öldürmenin yanlış, yanlış ve çok yanlış olduğunu bana kanıtladınız. Dersimi aldım beyler. Artık daha önce hiç çakozlamadığım şeyleri çakozluyorum. Tanrı'ya şükür iyileştim. Sonra gözlerim sofu bir edayla tavana kaldırdım ama iki doktor da üzüntüyle filan kafa salladılar ve Doktor Broski dedi ki, henüz iyileşmedin. Hala yapacak çok iş var. Ancak vücudun artık bizden yardım almadan, ilaç almadan şiddete hemen ve yoğun bir şekilde yılan görmüş gibi tepki verirse, ancak o zaman. Ama efendim, beyler, yanlış olduğunu anlıyorum zaten. Yanlış çünkü topluma filan zararlı. Yanlış çünkü yeryüzünde her lavun marizlemeden ve zumzuklamadan ve bıçaklanmadan mutlu mutlu yaşamaya hakkı var. Çok şey öğrendim ah. Gerçekten öğrendim. Ama Doktor Bronski kahkahayı basıp bütün bembeyaz dişlerini göstererek dedi ki, bir akıl çağının kafirliği. Doğruyu görür ve onaylar. Ama yanlışı yaparım. Hayır, hayır evladım. Sen her şeyi bize bırakmalısın. Ama canını sıkma. Yakında hepsi bitecek. 2 haftanın az bir zamanda özgür bir insan olacaksın. Sonra omzuma pat pat vurdu. 2 haftadan az bir zamanmış. Bana bir çağ kadar uzun geldi ey kardeşlerim ve kankalarım. Sanki dünyanın başlangıcına sonuna kadardı. Hiç affedilmeden stajada paşa paşa 14 sene yatsam daha iyi. Her gün aynı şeydi ama Doktor Bronski ve Doktor Branom'la yaptığım bu konuşmadan 4 gün sonra şırıngalı çıtır gelince yo hayır yapmayacaksın diye koluna vurdum ve şırınga tıngır mıngır yere düştü. Ne yapacaklarını dikizlemek için öyle davranmıştım. Yaptıkları şuydu ki 4-5 tane cidden iri kıyım beyaz ceketli piç kurusu gelip beni yatağa yatırdılar. Sırıtan suratlarını yaklaştırarak marizlediler ve sonra hemşire piliç koluma bir başka şırınga saplayıp içindeki sıvıyı cidden zalimce ve fesatça boşaltırken seni pis fesat küçük şeytan seni dedi. Sonra önceki gibi o cehennem sinemasına tekerlekli sandalyeyle bitkin bir halde götürüldü. Bu filmde her gün aynı filandı kardeşlerim. Hepsine tekmeler ve dayaklar ve suratlarla vücutlardan akan ve kamera lenslerine saçılan kıpkırmızı kanlar vardı. Genellikle genç modasının doruğunda giyinmiş sırıtan ve kahkahalar atan delikanlılar ya da he he he diye gülen Japon işkenceciler veya tekme atıp ateş eden zalim naziler oluyordu. Her gün hastalığım ve baş ağrılarım ve diş ağrılarım ve korkunç korkunç susuzluk cidden daha da artıyordu ve ölmeyi giderek daha çok istiyordum. Sonra bir sabah kafamı çat çat çat duvara vurarak kendimi döve döve bayıltmaya çalıştım. O piç kuruların elinden kurtulayım diye ama tıpkı filmlerdeki şiddeti dikizledikleri gibi hastalandım ve bitkin düştüm ve iğneyi yiyip yine tekerlekli sandalyeyle götürüldüm. Sonra bir sabah uyanıp da yumurtalı ve kızarmış ekmekli ve reçelli ve çok sıcak sütlü çaylı kahvaltımı yaparken şöyle düşündüm. Artık az kalmıştır herhalde, bitmek üzeredir. Acının doruklarını yaşadım ve daha fazla acıya katlanamam. Sonra o hemşire pilicin şırıngayı getirmesini bekleyip durdum kardeşlerim ama gelmedi. Sonra beyaz ceketli görevli gelip dedi ki, bu sefer yürümene izin veriyoruz eski dostum. Yürümek mi dedim. Nereye? Her zamanki yere dedi. Evet evet o kadar şaşırma. Film seyretmeye yürüyerek gideceksin. Benimle birlikte tabii. Artık tekerlekli sandalyeli götürülmeye paydos. Ama dedim, peki ya korkunç sabah iğnesi ne olacak? Buna cidden şaşırmıştım kardeşlerim. Çünkü o Ludovico maddesi dedikleri şeyi vücuduma sokmaya çok hevesliydiler. O korkunç hasta edici sıvıyı zavallı, acı çeken kolumu artık akıtmayacak mısınız? Bunlar geride kaldı dedi bu lavuk gülerek filan. Sonsuza kadar bitti gitti. Artık tek başınasın evlat. Dehşet odasına yürüyerek gideceksin. Ama hala kayışlarla bağlanıp zorla seyrettireceksin. Hadi gel bakalım benim küçük kaplanım. Böylece röpte şambırımla terliklerimi giyip koridora çıkarak o sinema mekanına filan gitmek zorunda kaldım. Bu sefer sadece çok hasta olmakla kalmayıp çok da şaşırdım ey kardeşlerim. İşte hepsi yine karşımdaydı. Bütün o bildiğim ölçüsüz şiddet sahneleri ve kafaları ezilmiş tavuklar ve üstü başı parçalanmış kan içinde ciyaklayarak merhamet dilenen piliçler, mahrem ve bireysel gırgır geçmeler ve pislikler filan. Sonra esir kampları ve Yahudiler ve tanklarla ve üniformalarla dolu yabancı gri sokaklar filan ve tüfeklerle ateş eden lavuklar, yani meselenin kamusal yüzü vardı. Bu sefer hasta olmamın ve susamamın ve her tarafımın ağrımasının suçunu dikizlemek zorunda kaldıklarımdan başka hiçbir şeye atamıyordum. Gözlerim hala penslerle açık tutuluyordu ve ayaklarımla vücudum koltuğa bağlanmıştı ama vücudumla kafama teller filan takılmamıştı. Yani bende bu etkiyi yaratan dikizlediğim filmlerden başka ne olabilirdi ki? Gerçi bu Ludovico zımbırtısı aşı filan gibiydi ve damarlarımda akıyordu tabii. Yani bu ölçüsüz şiddet olaylarını ne zaman dikizlesem hep hasta olacaktım. Bu yüzden ağzımı açıp ühü ühü oldum ve gözyaşlarım dikizlenmeye zorladığım şeyleri engelleyip kutsal gümüşü çiğ damlaları filan gibi aktılar. Ama o beyaz ceketli piç kuruları hemen mendillerini çıkarıp gözyaşlarımı silerek dediler ki, işte oldu, sulu göz seni. Sonra o görüntüler yine gözlerimin önünde netleşti. Yalvaran ve ağlayan filan Yahudileri, lavukları ve karıları, delikanlıları ve cıvırları dürterek zehirli gaz odalarına sokan Almanlar vardı. Kendimi tutamayıp yine ühü ühü ühü olunca hemen gelip gözyaşlarımı sildiler. Gösterdiklerinin tek bir saniyesini bile kaçırmayayım diye. Korkunç ve dehşet bir gündü. Ey kardeşlerim ve biricik kankalarım. O gece akşam yemeğinde bol kepçe koyun yahnisi ve meyveli kekle dondurma yedikten sonra yatağımda tek tabanca yatarken şöyle düşündüm. Şimdi kaçarsam bir şansım olabilir. Ama silahım yoktu. Burada ustura vermiyorlardı ve ilk günde bir kahvaltıdan önce yatağıma gelen Dobişko, kel bir lavuk tarafından tıraş ediliyordum. İki tane beyaz ceketli piç kurusu da uslu ve uysal bir delikanlı olup olmadığımı dikizlemek için yanımızda duruyorlardı. Tırmanamayayım diye el tırnaklarım kısacık kesilip törpülenmişti. Bunlara karşın beni zayıflatmış olsalar da eski gür günlerimdeki halimden eser kalmasa da hala çabucak saldırıya geçebiliyordum kardeşlerim. Yataktan kalkıp kilitli kapıyı cidden dehşet ve sert zumzuklarken ciyaklamaya başladım. Ah yetişin, yetişin, hastayım, ölüyorum. Doktor, doktor, doktor, çabuk lütfen. Ah öleceğim, kesinlikle yetişin. Sonunda birileri geldiğinde boğazım acayip kurumuştu ve acıyordu. Koridordan gelen ayak sesleri ve homurtular filan işittim ve sonra bana yemek getirip her gün felaketime filan götüren beyaz ceketli lavuğun sesini tanıdım. Homurdandı filan Ne var, ne oluyor? Orada ne biçim bir pis dolap çeviriyorsun? Ah, ölüyorum diye inledim filan. Ah, böğrüme sancı saplandı. Apandistim patladı. Ah, bu lavuk apandismiş, hadi be oradan diye homurdandı. Ve sonra anahtar şırıngaralı filan işitince çok sevindim. Kardeşlerim, numara yapıyorsan arkadaşlarımla sabaha kadar dayaktan canını çıkartırız küçük dostum. Sonra kapıyı açtı ve içeri özgürlüğümün vaadinin tatlı havası filan girdi. Kapıyı ittiğinde kapının arkasındaydım ve koridorun ışığında şaşkınlıkla beni aradığını filan dikizleyebildim. Sonra boynuna çok pis vurmak için zumzuklarımı kaldırdım ve yerde inleyerek veya baygın baygın filan yattığını hayalimde peşinen dikizleyerek keyiflenirken tam o sırada içimde bu hastalık dalga gibi kabardı ve sanki cidden ölecekmişim gibi acayip tırstım. Öğü, öğü diye sendeleyerek yatağa filan gittim ve üstüne aslında beyaz ceket değil de bir röpteşambır filan bulunan lavuk niyetimi çakozlamış olacak ki şöyle dedi. Her şey bir derstir değil mi? İnsan sürekli öğrenir diyebiliriz. Hadi küçük dostum, şu yataktan kalk da bana vur. Vurmanı istiyorum, evet, gerçekten. Çeneme şöyle sıkı bir tane geçir. Ah, çok istiyorum, gerçekten istiyorum. Ama tek yapabildiğim öylece yatıp ühü diye hışkırmaktı kardeşlerim. Serseri dedi bu lavuk. Horgörüyle filan. Pislik. Sonra beni pijama üstümün ensesinden tutup kaldırdı. Ne de olsa çok dermansız ve gevşektim. Sonra da sağ elini kaldırıp suratıma bir zumzuk çaktı. Bu dedi, beni yatağımdan kaldırdığın için pis felek. Sonra ellerini hışır hışır birbirine sürterek gitti. Anahtar kilitli tıkır tıkır döndü. O zaman uykuya sığınmama yol açan şey korkunç ve yanlış bir histi kardeşlerim. Vurmaktansa vurulmanın daha iyi olduğu hissiydi. O lavuk kalsa öbür yanağım filan bile çevirebilirdim. 11. ayrımın sonu, sayfa 107.